Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyiciler. Orta Doğu'daki güncel gelişmelerden söz edeceğiz programımızda. Güncel gelişmelerde adını bu aralar daha sık duyduğumuz Ürdün'ü konuşacağız. Bugünden yola çıkarak tarihten ödünç alınan ülke Ürdün'ü yakın tarihiyle ele alacağız. Orta Doğu'daki Ürdün'le ilgili güncel gelişmelere kısaca göz atalım. 2014'ün son aylarında Ürdün, Filistin Devleti'nin kurulması için aktif olarak rol almış ve öneriyi Birleşmiş Milletler'e taşımıştı. Bunu Ürdün'ün İsrail'den doğalgaz alacağı haberleri izledi. Anlaşmanın imzalanacağı haberleri bir süre gündemdeki yerini korudu ancak Ürdün tepkiler üzerine anlaşmadan vazgeçti. Bunları IŞİD'in elinde olan Ürdün vatandaşı olan pilot haberleri izledi. Yine Irak ve Suriye'deki gelişmelerle Ürdün'e gelen mülteciler konusu da sıcak gündem konuları olarak yerini aldı. Bu iki durum Ürdün'ü gündemde tutan gelişmeler oldu. Son gelişmeleri ve Ürdün'ün yakın tarihini stüdyodaki konuğumuzla değerlendireceğiz. Konuğumuz Doktor Nuri Yeşilyurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Programa geçmeden önce, sizinle söyleşiye geçmeden önce dinleyicilerimizin bize ulaşabilecekleri telefon numaralarını verelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine Ortadoğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimizden de bize ulaşmak mümkün. Hocam, isterseniz önce IŞİD terörünün Ürdün'e yansımalarıyla başlayalım. Bir rehine olayı vardı. Ürdünlü pilot IŞİD'in elinde rehineydi. Buradan yola çıkarak Ürdün'ün teröre karşı tutumunu, terörle ilişkili olarak bölgedeki durumunu değerlendirmenizi alalım.
Tabii. Ürdün IŞİD'den ciddi anlamda tehdit algılayan bir ülke. Biliyorsunuz IŞİD bugün bereketli hilal dediğimiz bölgedeki bütün rejimleri ortadan kaldırarak bir hilafet kurma amacını taşıyan bir örgüt. Bu çerçevede Ürdün rejimi içinde bir tehdit oluşturuyor. Ve aynı zamanda IŞİD ve El Nusra saflarında çarpışan yaklaşık 2000 Ürdünlünün olduğu tahmin ediliyor ve bunların ileride bir gün Ürdün'e geri dönmesi durumunda Ürdün için ciddi güvenlik sorunları yaratacağından korkuluyor. Bu çerçevede Ürdün'ün IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona ABD öncülüğündeki aktif destek verdiğini, Eylül'den itibaren savaş uçaklarının, Ürdün'e ait savaş uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladığını görüyoruz. Bu son gelişmede bu harekata katılan bir Ürdün uçağının IŞİD militanları tarafından düşürüldüğü iddiasıydı. Tabii uçağın neden düştüğü hala kesin değil. ABD ve Ürdünlü yetkililer uçağın bir arızadan dolayı düştüğünü söylüyorlar Rakka üzerinde. IŞİD de kendisini düşürdüğünü iddia ediyor. Ve bu kaza sonucunda Ürdünlü pilot IŞİD'in elinde rehin tutuluyor. Ve en son yeni bir video yayınlandı. Daha doğrusu video değil de bir röportaj yayınlandı IŞİD'in haber magazini Dabka'da. Orada Ürdünlü pilot kendisinin büyük ihtimalle öldürüleceğini ve uçağının IŞİD tarafından düşürüldüğünü vurguluyor. Bunun üzerine, bu gelişmeler üzerine Ürdün'ün IŞİD'e karşı operasyonlarını dondurduğunu görüyoruz. Zira rehine pilotun kurtarılması sırasında harekatın devam ediyor olması tabii ki de Ürdün'ün elini zayıflatan bir durum olacaktı. Ve Türkiye ve Katar'la da temasa geçip rehin pilotun kurtarılması için bir şekilde devreye girmesini rica ettiğini görüyoruz. Ve Türk yetkililerin de bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz.
Evet. Bugün bir anlaşma sağlanamadı ama Ürdün daha önce Mısır'dan aldığı doğalgazı İsrail'den almaya karar verdi. Bu bağlamda İsrail'in yeni doğalgaz kaynakları ve bunların ihracıyla Orta Doğu'da devletlerle arasındaki ilişkilerde bir değişim mi yaşandı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bu anlaşma neden imzalanamadı? İkinci olarak da onu sorayım hocam.
İsrail'le başlayalım. İsrail enerji bakımından, özellikle doğalgaz bakımından dışarıya büyük ölçüde bağımlı bir ülkeydi 2013'e kadar. 2013'te Akdeniz kıyısındaki Tamar doğalgaz rezervinden doğalgaz üretilmeye başlandı ve bu İsrail'in iç ihtiyacını karşılamaya başladı büyük ölçüde. Ve ikinci bir doğalgaz yatağı olan Leviathan doğalgaz yatağından da İsrail'in daha çok doğalgaz ihraç etmek üzere faydalanacağı haberleri geldi. Ve bu çerçevede Mısır, Filistin ve Ürdünlü yetkililerle doğalgaz ihraç anlaşmaları ya da ön anlaşmaları diyelim imzalanmaya başladığını görüyoruz. Bu aslında şunu gösteriyor. 2012'de Mısır'ın İsrail'e ihraç ettiği doğalgaz durmuştu. Zira Sina'daki doğalgaz boru hattına yönelik bazı saldırılar olmuştu. Ve en nihayetinde iç politik dengeler nedeniyle Mısır bu ihracatı durdurmak zorunda kalmıştı. Bundan sonra biraz önce değindiğim gibi artık İsrail Tamar doğalgaz rezervinden kendi ihtiyacını karşılamaya başladı. Ve üstüne diğer bölge ülkelerine öncelikle bölge ülkelerine ihracat için gerekli girişimlere başladı. Bu artık İsrail'in doğalgaz anlamında, enerji anlamında çevre ülkelere bağımlı bir ülke olmaktan çıkıp onları kendine bağımlı bir ülke getirme projesinin aslında bir parçası. Bu anlamda İsrail'in elini bölge ülkeleriyle ilişkilerinde epey kuvvetlendirecek bir hamleydi. Filistin Ulusal Yönetimi ile 2014'te bir anlaşma sağlandı. Cenin'deki bir elektrik santralinin yapılması için, doğalgaz sağlanması için. Mısır'da bazı yabancı şirketlerle sıvı doğalgaz üretimi için anlaşma sağlandı. Ürdün'de de devlete ait NEPCO, yani Ulusal Elektrik Şirketi ve Arap Potas şirketiyle ön anlaşmalar sağlandı. Fakat bunlar çeşitli sebeplerden ötürü donduruldu ve ilerleyemedi. Bunların birkaç sebebi var. Evet, İsterseniz hocam, onlardan bahsedelim.
Evet, alalım o sebebi.
Biraz önce konuştuğumuz meseleyle aslında bağlantılı. Bu rehin pilot Muaz Kasas Bey ile ilgili müzakereler sürerken İsrail ile bir yandan da Ürdün'ün doğalgaz müzakeresi yapması eline IŞİD'e karşı zayıflatan bir faktör olarak düşünülüyor. O yüzden IŞİD'in RN'ye karşı kötü bir harekette bulunmaması için
bir anlamda rehineyi korumak için.
Evet, rehineyi korumak için ve o anlamda elini kuvvetlendirmek için İsrail'le bu tarz görüşmeleri dondurduğunu söyledi. Bir diğer neden de aslında bu söz konusu doğalgaz rezervlerini işleten Amerikan şirketi Noble Energy ve İsrail şirketi Delek'in bir anlamda bir tekel durumuna gelmeye başlaması İsrail otoriteleri biraz endişelendirdi ve onların bu rezervlerin işletilmesi konusundaki statüleri biraz sallantıya girdi. Ürdün de aslında bahane olarak bunu gösterdi. Hani bu şirketlerin konumu sallantıda, bu durumda sizin de görüşmeleri daha fazla uzatamayız tarzı bir gerekçe gösterdiğini görüyoruz.
Bir tepkiler oluştu, yürüyüşler ve mitingler
kesinlikle
vardı.
Kesinlikle. Bir yandan da tepkiler ve parlamento tabii ki de olağanüstü toplandı, evet, ve bu konuda bir karar aldı. Hani ya görüşmelerin durdurulması ya da tüm açıklığıyla parlamentoya iletilmesi konusunda. Bütün bunları göz önünde bulunduran Ürdün yönetiminin
anlaşmaları dondurdu.
Anlaşma, yani ön anlaşma diyeyim. Zaten bir anlaşma yoktu. Dondurduğunu görüyoruz.
Anlaşma safhasında kaldı diyeyim. Ürdün nüfusunun büyük bir kısmını da mülteciler oluşturuyor. Özellikle Irak ve Suriye'deki yaşananlardan sonra Ürdün'e büyük ölçüde bir mülteci akını yaşandı. Ürdün açık kapı politikası izliyor. Ürdün gelen mültecilerle nasıl baş etti ve bu kapsamda yardım aldı mı? Ürdün'e sağlanan yardımlar nelerdir hocam? Biraz da bundan söz edelim. Şimdi, daha sonra tarihe geçeceğiz yavaş yavaş.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin resmi rakamlarına göre Ürdün'deki Suriyeli mülteci sayısı 620 bin civarında. Bu Ürdün toplam nüfusunun %10'una tekabül,
evet,
ediyor ki çok büyük bir oran. Bunların Ürdün için oluşturduğu yük ya da maliyet diyelim, her şeyden önce temel ihtiyaçlar, su,
evet,
gıda, ilaç, eğitim, barınma gibi, barınma gibi konularda özellikle su konusu çok,
evet, su önemli.
Hani Ürdün'ün su kaynakları da kısıtlı. Bu anlamda Ürdün'e ekstra bir yük getirmesi söz konusu. Ama tabii bu rakamları aslında daha da yukarı çıkartmak mümkün. Zira Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olmayan veya savaş öncesinde Ürdün'e gelmiş Suriyeliler vesaire de hesaba katıldığında toplamda 1.3 milyon civarı Suriyelinin olduğu söyleniyor bugün Ürdün'de. Tabii Ürdün bunu kullanarak uluslararası toplumdan ciddi miktarda yardım almayı başarabildiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Türkiye'de 1 milyon üzerinde mülteci var kayıtlı.
1 milyona yakın. Evet.
Yani Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 1.2 evet, milyon gözüküyor ama tabii aslında daha fazla.
1 milyon 800 binin üzerinde olduğu ifade edilmişti.
Doğru. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'den bildirdiği, talep ettiği ihtiyaç, maddi ihtiyaç bunların iaşesi için 400 milyon dolar civarında. Ürdün'de 620 bin mülteci var kayıtlı. Ama Ürdün'ün Birleşmiş Milletler'den talep ettiği miktar 1 milyar doların üzerinde. Kesinlikle. Ve bunların %58'i karşılanmış durumda. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de Ürdün'e mülteci kriziyle baş etmeleri için epey bir yardımda, maddi yardımda bulunduğunu görüyoruz.
Evet, bir diğer mülteci de Ürdün'de Filistinliler. İsrail'in kurulduğu aşamada ve 1967 daha sonraki savaşlar ve gerilim süreçlerinde bir hayli Filistinli Ürdün'e göç etti. Bugün büyük orandalar ve hatta Filistinlilerin bulundukları yerde etkinliklerini azaltmak için Ürdün'ün bazı politikalar izlediklerini de görüyoruz. Ürdün'de kimlik inşası nasıl yapılandı? Hı. Toplumsal yapı nasıl? Ürdünlüler ve Filistinliler göz önünde bulundurarak nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Tabii Ürdün'de şimdi toplumsal yapıyı ele alırken her şeyden önce Doğu Şerialılarla ya da Ürdünlülerle Batı Şerialılar ya da Filistinliler arasındaki ayrımdan bahsetmek lazım. Bu tabii biraz klişeleşmiş bir ayrımdır aslında artık. Her iki grup da homojen değildir. Birbirleri içerisinde farklı gruplara ayrılırlar. Doğu Şerialılar dediklerimiz temel olarak bugünkü Ürdün topraklarının yerlileri. Kral Abdullah, o zaman kral değil gerçi, Şerif Abdullah 1920'de Ürdün topraklarına geldiğinde, Maan'a geldiğinde bugünkü Ürdün topraklarına, orada bulunan çoğu göçebe ya da yarı göçebe aşiretler ve yerliler, Doğu Şerialılar. Batı Şerialılar ise 1948 Ürdün Arap-İsrail Savaşı sonucunda Batı Şeria'nın Ürdün'ün bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Ve bu savaş sonrasında Batı Şerialıların, yani Filistinlerin Ürdün'ün Ürdün toplumunun bir parçası haline geldiğini ve Ürdün vatandaşlığı kazandığını görüyoruz. 48-67 arasında Batı Şeria Ürdün toprağı ve Ürdün'deki kimlik inşasının Ürdün ya da Filistin kelimeleri üzerinden değil de daha çok Arap kimliği ve İslamiyet üzerinden yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz.
Filistin kelimesini çıkartmak gibi önlemler de söz konusu olmuş geçmişte.
Doğru. Filistin kelimesinin bu dönemde fazla kullanılmadığını görüyoruz. Çünkü ülkenin adı Ürdün. Hatta 1948'e kadar ülkenin adı Maverai Ürdün, Transjordan Krallığı. 1948 Savaşı'ndan sonra artık Şeria Nehri'nin, yani Ürdün Nehri'nin hem doğusu hem de batısı Ürdün'ün parçası haline geldiği için o baştaki trans ya da mavera kelimesi kaldırılıyor. Arapçası Şarkül Ürdünlü, yani Doğu Şeria'ydı. Onun yerine Ürdün Krallığı kelimesini ya da ismini kullandığını görüyoruz. 67 Savaşı'ndan sonra tabii ki de Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgal edildiğini görüyoruz. Ve bu süreçte bugünkü Ürdün topraklarına pek çok Filistinli göç etmek durumunda kalıyor. Ve bugünkü Ürdün nüfusunun her ne kadar resmi rakam olmasa da çoğunluğunun Filistin kökenli olduğunu görüyoruz. Burada şöyle bir genelleme yapmak mümkün olabilir. Ürdün rejimi için Doğu Şerialılar kamu sektöründe, güvenlik sektöründe daha çok istihdam edilen ve rejimin güç tabanını sağlayan toplumsal gruplar olarak kabul edilir. Yani genelleme yapmak gerekirse. Batı Şerialıların da yani Filistin kökenlerinde bu devlet kademelerinde, bürokraside, güvenlik örgütlerine kendilerine pek yer bulamaması nedeniyle özel sektöre yöneldiğini görüyoruz. Ve özel sektördeki hakimiyetin daha çok Filistin kökenlerin elinde olduğunu görüyoruz. Böyle genel bir ayrımdan bahsedebiliriz.
Hatta son Arap Baharı'nın etkisiyle yapılan reformlarda Doğu Ürdünlerin tepkisini çekmiş reformlar, haberler ve makalelerden edindiğimiz bilgiye göre. Özelleştirmeler, kamu sektörünün özelleştirmesi Doğu Ürdünler için zararlı bir sonuç doğurdu gibi.
Doğru, 1980'lerden itibaren neoliberal ekonomi politikalarının genel olarak Filistinli üst sınıflara, burada tabii bütün Filistinleri kastetmek doğru olmaz ama rejimle işbirliği içerisinde olan Filistinli burjuvaziye yaradığı, buna mukabil işte daha orta alt sınıf Doğu Şerialıların, işte daha çok kamu sektöründe çalışan ya da çiftçilik, hayvancılıkla uğraşan Doğu Şerialıların aleyhine bir sonuç çıkardığı. Dolayısıyla bundan dolayı da yani Doğu Şerialıların bu ekonomi politikalarından rahatsız olduğunu görüyoruz. İşte 1989'da Maan'da Doğu Şeria kökenli bir isyan olduğunu görüyoruz. Daha sonra 1996'da benzer isyanlar oluyor ve en son Arap Baharı sürecinde de gerek kır gerek kent kökenli Doğu Şerialıların epey bir gösteri düzenlediğini görmekteyiz ve hükümeti eleştirdiğini görmekteyiz. Ama tabii bu komşu ülkelerdeki rejim karşıtı gösterilere benzeyen gösteriler değildi. Onun da ayrıldığını koymak lazım.
Ürdün'deki siyasi yapının özelliklerinden söz edelim biraz da hocam. Nasıl bir yapı var Ürdün'de?
Ürdün bir monarşi. Parlamenter bir monarşi. Ülkedeki krallar Haşimi hanedanına mensuplar. Haşimi hanedanının kökenlerinin Hazreti Muhammed'e dayandığı söyleniyor. Ve 10. yüzyıldan beri, Abbasiler döneminden beri Mekke emirliği görevini yürütüyorlar. Yani Mekke'deki, daha doğrusu Hicaz bölgesindeki haç işlerinin idaresini ve güvenliğini sağlamakla görevliydiler. Bugün Haşimi hanedanından sadece Ürdün'deki üyelerin hala iktidarını koruduğunu görmekteyiz. Daha önceden 1. Dünya Savaşı sonrasında Hicaz Krallığı Şerif Hüseyin'in yönetiminde artı Irak Krallığı'nın da Haşimilerin kontrolünde olduğunu görüyoruz. Ama bugün sadece Ürdün'deki Haşimi Krallığı
Hocam bölüyorum sözünüzü. Irak'la Ürdün arasında bir dönem bir birleşik cumhuriyet. Evet. Kısaca ondan da söz edelim. Nedir ortaklık?
1958'de gerçekleşen bir Arap Federasyonu'ydu bu. Ve bu Suriye ile Mısır arasındaki Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne cevaben ona karşı olarak Batı yanlısı Arap monarşilerinin birliği ya da federasyonu şeklinde planlanmıştı. 1958 yılında Suudi Arabistan'ın da buna aslında katılması öngörülüyordu. Fakat Suudlarla Haşimiler arasında tarihsel bir rekabet söz konusu, hem Osmanlı döneminden gelen hem de 1924'te Şerif Hüseyin'in Hicaz'dan çıkarılması sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle en nihayetinde Suudi Arabistan katılmadı ve Irak'la Ürdün arasında bir Arap Federasyonu oluşturulduğunu görüyoruz. Ama bu federasyon çok uzun ömürlü olmadı. Aynı yıl içerisinde Irak'ta gerçekleşen bir darbeyle federasyon yıkıldı ve benzer bir darbenin Ürdün'de de gerçekleşeceği istihbaratı ve iddiaları üzerine aynı yıl içerisinde Eisenhower doktrini çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımda bulunduğu, İngiliz paraşütçü birliğinin Amman'a indiğini ve rejimin güvenliğini garantiye aldığını görüyoruz.
Şerif Hüseyin Suudi Arabistan'dan çıktıktan sonra Ürdün'e gelip bir devlet mi kurdu hocam?
Yok, şöyle oldu. Şerif Hüseyin'den ziyade bu dönemde, yani Ürdün'ün kuruluş dönemini ele alırsak 1920 yılında San Remo anlaşmasıyla Suriye ve Lübnan toprakları Fransa'nın Filistin, bugünkü Ürdün'de kapsayan Filistin, Irak toprakları da İngiltere'nin mandı yönetimi altında olacaktı. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasındaki o Arap isyanı sürecinde Suriye'ye gitmiş olan, Suriye'de çarpışmış olan Şerif Hüseyin'in oğullarından Şerif Faysal Suriye'de bir krallık kuruyor ve Fransızların orada oluşturacağı mandayı kabul etmeyeceğini söylüyor. Tabii Fransızlar İngilizlerle anlaşmış oldukları için Suriye'yi işgale koyuluyorlar 1920 yılında ve Şerif Faysal'ı ve ona yardımcı olan eşrafı, bölgedeki seçkinleri bölgeden çıkartıyorlar. Buradan çıkan, kaçan, Suriye'den kaçan seçkinlerin bir kısmı bugünkü Ürdün'ü oluşturan topraklara geliyorlar. İşte İrbit, Amman gibi şehirlere. Ve bu sırada Hicaz'daki Şerif Abdullah, Şerif Hüseyin'in ikinci büyük oğlu, kuzeye Ürdün'e doğru Faysal'a yardım etmek için, Suriye'yi Fransa işgalinden kurtarmak için hareket ediyor. En nihayetinde İngilizler devreye giriyor. Çünkü bugünkü Ürdün topraklarında bir güç boşluğu oluştuğunu görüyoruz. Şerif Abdullah'ın oradaki varlığı bir yandan Fransızlara karşı bir tehdit oluşturuyor. Bir yandan Fransızların orayı güvenlik gerekçesiyle işgal etme tehlikesi var ve bir ara çözüm bulunuyor. Abdullah'la İngiltere'nin anlaşması sonucunda bugünkü Ürdün topraklarında, yani Şeria Nehri'nin doğusundaki bölgede Siyonizm karşıtı hareketleri ve Fransız karşıtı hareketleri kontrol etmek üzere bir yönetim kurulduğunu görüyoruz Filistin mandasına bağlı olarak. Daha sonra burası bir emirlik haline geliyor 1920'lerde ve en nihayetinde 1946'da bağımsızlığını kazandığını görüyoruz.
Evet, tarihten ödünç alınan ülke Ürdün. Ne demek hocam bu tabir?
Şimdi bu aslında biraz önce anlattığımız süreçle bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Fransızlar, İngilizler, Yahudiler ve Haşimi ailesi arasındaki tarihin belli bir konjonktüründe ki hesaplaşma ve pazarlıkların bir ürünü olarak biraz da hasbelkader aslında ortaya çıkmış bir ülke olduğunu.
Oluşturulmuş bir ülke.
Evet, oluşturulmuş bir ülke olduğunu görüyoruz Ürdün'ün. Çünkü daha önceden bu topraklarda ciddi bir siyasi otoritenin, bir devlet geleneğinin olmadığını görüyoruz. Osmanlı'nın bölgedeki nüfuzunun gelişmesi 1864 Vilayetler Nizamnamesi'nde itibaren mümkün oluyor. Ama o da bölgedeki vergilendirmeyi, bölgedeki nüfuzun yerleşik hayata geçirilmesi konusunda çok başarılı olamıyor ki 1920'lerde Abdullah bölgeye geldiğinde hala bölge nüfusunun büyük bir çoğunluğu göçebe ve yarı göçebe, kentler çok zayıf. Dolayısıyla tarihin belli bir dönemecinde bu siyasi konjonktürde hasbelkader oluşturulmuş bir ülke.
Evet.
Fakat hani ödünç alınmış derken ileride bir gün geri ödenecek gibi bir anlam çıkıyor ama orası tabii ki de belli olmaz. Yani çünkü o süreçten evet. Bugüne bir devlet oluşum süreci.
Yerleşik bir devlet var şu an.
Tabii.
Orta Doğu'daki gelişmelerle ne olacağını kestirmek mümkün değil. Ama şu an orada artık uzun yarım yüzyıldan fazla bir bağımsız devlet söz konusu.
Tabii.
Ürdün'ün çevresindeki olaylardan çok etkilendiğini görüyoruz. Irak'taki olayların Ürdün'de güvenlik risklerini arttırdığını görüyoruz. Ürdün'ün dış politikasından söz ederim çok kısaca hocam, son dakikalarımız. Bölge ülkeleriyle dış ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'e yaklaşımı, bu konuda bir değerlendirme yaparsanız.
Tabii. Ürdün'ün bölge ülkeleriyle ilişkilerine bakarsak, her şey önce Ürdün küçük bir ülke. Bir bölgesel güç, bölgesel hegemon değil. Bu konuma gelmesini sağlayacak kaynaklara da sahip değil. Dolayısıyla etrafında meydana gelen gelişmelerden, istikrarsızlıklardan ya da yükselen güçlerden çok ciddi anlamda etkilenen bir ülke. Bu çerçevede güvenliğini ve istikrarını sağlamak için genelde Batı'yla ittifak halinde olduğunu görüyoruz. 1950'lere kadar İngiltere'nin, 1950'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin hem askeri hem ekonomik yardımlarının Ürdün'ün ayakta kalmasında çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde İsrail'le ilişkilerinde de Ürdün'ün 1940'larda Abdullah döneminde gizli görüşmeler vardı. 1963'ten itibaren Kral Hüseyin döneminde de gizli görüşmeler vardı. Ve 1994'ten itibaren bir barış anlaşması var. Dolayısıyla Filistin
son cümlelerinizi alalım
tabii
hocam.
Filistin sorununun çözümünde de iki devletli çözümü savunan, bölgede itidal ve barışın koruyucusu olan bir ülke görünümünde
Amerika
olduğunu,
Birleşik Devletleri ile de ilişkilerinin iyi olduğunu,
evet, ve aynı
Batı'ya yaslandığını
Körfez
söylediniz.
Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde hem maddi hem siyasi açıdan Ürdün'ü desteklediğini, bölgedeki istikrarsızlıklara karşı bir tampon ülke olarak gördüğünü
belirtmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam Ürdün'le ilgili değerlendirmeleriniz için. Son gelişmeleri ve Ürdün'ün yakın tarihini stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Nuri Yeşilyurt'la değerlendirdik. Bir programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcımız Melda Alpay ve yayın teknisyenimiz Nuri Göktaş'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.